Ayrım 14, sayfa 539. Her iki taraftaki dev tıkanıklıkların tutsağı olan göçmenler, günlerce ve saatlerce bu aşılması güç geçitlerin başında sürünüyorlardı. Sutlej üzerindeki Sulemanski Köprüsü'nde o Eylül günü, öğleden sonra kaynaşan kişiliksiz kalabalık arasında kaybolmuş 20 yaşında bir de delikanlı vardı. Delikanlının gözleri kömür gibi karaydı. Koyu ve gür kahverengi saçlarını yandan ikiye ayırmıştı ve etli dudaklarının üstünü ince bir bıyık süslüyordu. Bu delikanlı babası yola çıkmak üzere kahinlerin uygun gördüğü tarihi beklerken kendisi yeğeninin otobüsüyle kaçan genç Hindu tayfaydı. Köprünün girişinde üstlenen Pakistanlı askerler otobüse ve içindeki her şeye el koymuşlardı. Eşyaya, çamaşırlara, mücevherlere, paraya, çivar isimlerine. Öteki milyonlarca göçmen gibi Madan Lal Pahva da yeni ülkesine meteliksiz, sırtındaki giysilerinden başka hiçbir şeyi olmadan girecekti. Karşı ucunda Hindistan'ın başladığı köprüde yürürken kendisini soyulmuş muz gibi çıplak hissediyordu. Sanki her şeyimi alıp beni sokağa atmışlar gibiydi. Yüreği öfkeyle kabararak Hindistan'da tek bir Müslümanın bile kalmaması, kendisinin Pakistan'dan kovulduğu gibi hepsinin meteliksiz, eşyasız kovulmaları uğrunda elinden geleni yapacağı üzerine ant içti. Ortak bir acının perçinlediği sefiller kervanı içinde o da yeni bir isyancıydı artık. Oysa Madan Lal Pahva çevresindeki kişiliksiz kalabalıklar arasından ayrılıp sivrilmek üzere yıldızlar tarafından seçilmiş biriydi. Doğumundan kısa bir süre sonra Hindistan'ın göklere çıkardığı kâhinler adının bütün Hindistan'da duyulacağı kehanetinde bulunmuşlardı. Babası bunu şöyle anımsıyor. O 1928 yılı Aralık günü elimi tutup telgrafı avucuma sıkıştırıncaya kadar postacıyı fark etmemiştim bile. Bir gece önce bir oğlum olmuştu. 19 yaşında baba olmuştum. Bana iyi bir haber getirdiği için postacıya 3-5 kuruş bahşiş verdim. Sonra da bürodaki arkadaşlarım için ladu, yani şekerleme almaya çıktım. Sonra da eve döndüm. Eve varınca önce saygımı belirtmek için eğilip babamın ayaklarına kapandım. O da mutlu buluşmamızı kutlamak için ağzıma bir parça şeker uzattı. Bebeği dizlerimin üzerine koyup kendi kendime şöyle dedim. Onu en iyi biçimde yetiştireceğim. Ailemizin adını yüceltmesi için mühendis ya da doktor olması gerekli. Kasabanın en bilgili panditlerini ve kâhinlerini çağırtıp oğluma bir ad bulmalarını istedim. Onlar da adının M harfiyle başlaması gerektiğini söylediler. Kâhinler haritalarını incelediler ve Madan Lal'ın kaderinin hayırlı biçimde gelişeceği kehanetinde bulundular. Adının bir gün bütün Hindistan'da duyulacağını açıkladılar. Ne var ki kem gözler dikildi üzerime. Oğlumun dünyaya gelişinden 40 gün sonra karın soğuk algınlığından öldü. Madan Lal okulun ilk yıllarında parlak ve zeki bir öğrenciydi. Sonra giderek çetin bir çocuk olmaya ve isyancılığa yatkınlaşmaya başladı. 1945'te evden kaçtı. Pencap'taki bütün akrabalara ve dostlara haber saldım. Kimse nerede olduğunu bilmiyordu. Birkaç ay sonra ondan bir mektup aldım. Donanmaya katılmak için Bombay'a gitmişti. 1946'da dönünce Milliyetçi RSSS örgütünün saflarında militanlığa başladı ve Müslümanlara karşı saldırılara katıldı. Onun hesabına kaygılıydım. Bu nedenle 1947 Temmuz'unda Büyük Pandit Nehru'nun arkadaşlarından Serdar Tarlok Singh ile görüşmek üzere Yeni Delhi'ye gittim. Madan Lal'ı kötü ilişkilerden kurtarmak için bana yardım etmesini istedim. Kabul etti. Oğlumu kendisi için hayal ettiğim en iyi göreve, polis örgütünde müfreze komutanlığını atamak için çalışacağına söz verdi. Hint topraklarına döndükten kısa bir süre sonra Madan Lal Pahva, babasının kendisini Pakistan'dan getiren trende ciddi bir saldırıya uğradığını öğrendi. Onu Firuzepur'daki askeri hastanede buldu. Orada koğuştaki inlemeler, kan, eter ve irin kokular arasında Hindu kardeşlerinin çektikleri acı, Madan Lal'ın gözünde babasının yüzünü canlandırdı. Sanki sargı bezlerinin içinde soluk yüzüyle titreyerek yatan oydu. Zavallı adamcağız almak için Yeni Delhi'ye gittiği tavsiye mektubunu cebinden çıkartıp oğluna uzattı. Delhi'ye git diye yakardı. Yeni bir hayata başla orada ve hükümetin hizmetinde çalış. Madan Lal mektubu aldı ama aslında iyi bir hükümet hizmetine girmek için hiç hevesi yoktu. Kâhinler haklıydılar. Alın yazısında uzak bir taşra şehrinde silik bir polis memuru olmak yazılı değildi. hastaneden çıkarken gözlerinin önünde hala babasının ızdırap dolu görüntüsü vardı. Ve birden ruhunda yeni bir duygu uyandı. O sırada binlerce Hintli ve Pakistanlı'nın paylaştığı bir duyguydu bu. Polis kadrosuna girmekle hiçbir alıp vereceği de yoktu. İntikamını mı alacağım diye and içti. Pakistan'ın ileri gelen Müslüman şahsiyetlerinden Sir Firuz Han Nun'un İngiliz asıllı güzel eşi Vicky Nun'un hayatı ise mahun rengi bir kutu pabuç cilasına bağlı olacaktı. Dostu Hintli Raja Mandi'nin sarayındaki saklanma yeri çoktan belli olmuştu. Bütün halk şimdi peşindeydi. Hatta Sihler eğer kaçak kadını teslim etmezse Raja'yı çocuklarını kaçırmakla tehdit etmişlerdi. Lahor'dan imdadına koşan genç Hindu tüccar Gautam Sahgal'ın da yardımıyla prens himayesini aldığı genç kadını cildinin rengini karartmak için bir potasyum permanganat banyosuna sokmuştu. Şimdi de cila ile yüzünü boyuyor ve böylece tam bir Hintli kadına benzemesini sağlıyordu. Akşamın alacakaranlığında düşmanları aldatmak amacıyla bütün perdeleri de kapatılmış olarak Raja'nın Rolls Royce'u iz sürenleri yanlış yöne çekmekle görevli olarak yıldırım gibi saraydan çıktı. Bundan birkaç dakika sonra da sırtında bir Hindu sarisi, alnında kırmızı bir tilak ve burun deliklerinde altın bir halkayla İngiliz kadını da tüccar Gautam Sahgal'ın krem rengi Dodge arabasıyla saklandığı yerden uzaklaştı. Birkaç kilometre sonra Vicky doğal bir ihtiyacını karşılayabilmek için arkadaşından izin istedi. Bardaktan boşanırcasına bir yağmur yağıyordu ve genç kadın karanlıkta bir yanlış adım attı. Yere düşen bir cismin gürültüsüyle genç kadın birden dehşetle ürperdi. Küçük bir cila kutusunu düşürmüştü. Yani kimliğini saklamasını garanti eden tek şeyden mahrum kalmıştı. Kurtuluşu tehlikede demekti artık. Gerçekten de muson yağmuru altında teni yeniden Avrupalılar gibi açık renge dönüşmüştü. Yere çömelip ellerinin üzerinde emekleyerek taşlar ve delikler arasında kurtarıcısı küçük cila kutusunu aramaya başladı. En sonunda bulunca neşeyle bağırmaktan alamadı kendini. Kutuyu değerli bir hazine gibi sımsıkı tutup arabaya koştu. İçeride arkadaşı yüzünü yeniden boyadı. Küçük Gurdaspur şehrine varacakları sırada Sihlerin kurduğu bir barajla karşılaştılar. Adamlar hemen arabanın çevresini kuşatıverdiler. Sahgal aralarında beraber iş yaptıkları bir çimento tüccarını hemen tanıdı. "Ne oluyor?" diye sordu ona. "Firuza'nın karısı Mandi Racası'nın sarayından kaçmış," diye anlattı adam. "Bütün Sihler de onun peşinde." Sahgal 30 kilometre kadar önce prensin otomobiline rastladığını söyledi. Karısını doğum için hastaneye götürdüğünden kendisinin de acelesi olduğunu ekledi. Sih otomobilin içine bir göz attı. Dehşet içinde kalan Vicky Nun bildiği bütün Hint tanrılarına kendisine yardımcı olmaları ve makyajının Sih tarafından anlaşılmaması, ayrıca Hintçe bir şey sormaması için dua ediyordu. Adam yüzünü hayranlıkla seyrettikten sonra doğruldu ve barajı kaldırmalarını söyledi. Otomobil Pakistan sınırına varınca genç İngiliz kadını küçük cila kutusunu minnetle okşadı. "Biliyor musunuz Gautam," dedi arkadaşına, "kocam bana hayatta bundan daha değerli bir şey armağan edemezdi." Bu serüvenin herhalde bir benzeri daha yaşanmamıştır. Çünkü o kargaşalık içindeki sonbahar mevsiminde hayatlarından endişe eden İngilizlerin sayısı pek azdı. Gerçekten de Eylül'ün en bunalımlı günlerinde Lahor'daki Falletti Oteli cehenneme dönen Pencap'ın orta yerinde bir vahadan farksızdı. Smokinli centilmenler yanlarında uzun gece elbiseleriyle hanımefendiler olduğu halde her akşam terasta kokteyllerini içiyor, sonra da otelin spesiyalitesi olan termidor istakozunu yemek ya da alevler içindeki bir Hindu mahallesinden birkaç yüz metre uzakta bir Güney Amerikan orkestrasının müziğiyle dans etmek üzere içeri çekiliyorlardı. Oysa bir devletten diğerine göç eden kollar arasında en garipleri, en aykırı düşenleri ne Hindulardı, ne Sihler, ne de Müslümanlar. Ama İngilizlerdi. Bir bölük Gurkha'nın eşlik ettiği iki otobüs emekliliklerinde çekildikleri Himalayaların eteğindeki Simla adlı cenneti terk eden saygıdeğer yaşlı İngilizleri almak için gelmişti. Hepsi de dinlenme yuvam, yolun sonu ya da emeklilik cennetim gibi romantik adlar taşıyan sevimli villalarını terk ediyorlardı. Hayatlarını tamamlamayı arzuladıkları çiçeklerle bezenmiş çimenlikleri hep geride kalıyordu. Bazıları Hindistan'da doğmuştu ve gerçekten başka vatan bilmiyorlardı. Bunlar imparatorluğun emekli şövalyeleri, Hindistan ordusunun son süvari birliklerinin emekli albayları, Indian Civil Service'in eski yargıç ve yüksek memurlarıydılar. Bir zamanlar milyonlarca Hintliyi onlar yönetmişti. Pencap'taki yaylalarında dehşete düşen Pencaplılar gibi onların da yol hazırlığı için pek fazla zamanları olmamıştı. Durum birden ciddileşiverince hepsini toplayıp almak için ve Yeni Delhi'ye getirmek için otobüsler gönderilmişti. Eşyalarını bir bavula tıkmaları ve evlerinin kapılarını, pencerelerini kapatmaları için bir saat süre tanımışlardı kendilerine. Mountbatten'ın basın ateşesinin eşi Faye Campbell Johnson da bu yolculuğa onlarla beraber çıktı. Bu İngilizlerin çoğu pek yaşlıydı ve prostattan şikayetçiydiler. Bu nedenle otobüsler 2 saatte bir mola vermek zorunda kalıyorlardı. Gösterişli Hindistan İmparatorluğu'nun eski efendilerinin yolun kenarında ve Gurkha muhafızlarının ciddi bakışları önünde işediklerini gören genç kadın, Kipling'in bütün parlak sözlerini anımsayıverdi birden. ''Aman Tanrım'' dedi içinden, ''Beyaz adam bu sefer gerçekten kaidesinden aşağıya indi.'' Serüven ağaçı pek çok genç asker gibi yüzbaşı Edward Baer de bağımsızlıktan sonra Pakistan'da kalmak üzere gönüllü olarak başvurmuştu. Şimdi de Peshawar Tugayı'nın istihbarat subayıydı. Ona göre bu pazarda kendisinden önce Hindistan'da hizmet yapan İngiliz subaylarının tadını çıkarttıkları pazarlardan hiç farklı değildi. Villasının çimleri üzerinde Hint kavunu ve rafadan yumurtadan ibaret kahvaltısını bitirir bitirmez oyun oynamak için kulübüne gidecek, havuzda birkaç kulaç atıp yüzecek, öğle yemeğinde sakin sakin 1 ya da 2 gin tonik içecekti. Hindistan İmparatorluğu'nun kapısı olan bu şehirde gerçekten de yaşantı hemen hiç değişmemişti. Patanların yakında olmalarına karşılık Peshawar'da hiçbir kargaşalık çıkmamıştı. Oysa o gün Edward Baer'in tahmin ettiğinden farklı bir gün olacaktı. Kavununu henüz bitirmişti ki telefon çaldı. ''Müthiş bir şey oluyor.'' diye Tugay karargah subaylarından biri seslendi. ''Birliklerimiz birbirlerini kırıyor.'' Bu çatışmanın nedeni budalaca bir olaya dayanıyordu. Bir birliğin henüz Hindistan'a gönderilmeyen sihli nöbetçisi tüfeğini temizlerken kazayla ateşlemişti. İnanılmaz bir talihsizlik eseri olarak kurşun Pencap'taki kardeş kavgasından dönen ve içi Müslüman askerlerle dolu bir kamyonun karoserisine isabet etmişti. Bu taşkın savaşçıların bir dram yaratmaları için bundan fazlasına zaten gerek yoktu. Sihlerin kendilerine saldırdıklarına iyice inanan Müslümanlar kamyondan aşağı atlayıp arkadaşlarına ateş açmışlardı. Yüzbaşı Baer hemen üniformasını sırtına geçirip Tugay komutanının yanına koştu. General G.R. Morris çayından son bir yudum daha aldı, özenle dudaklarını kuruladı, yerinden kalktı, Britanyalı generallere özgü kırmızı şeritli kasketini başına geçirdi ve her pazar kiliseye gitmek için giydiği sivil elbiseleriyle cipine atladı. Konak yerine vardıklarında 2 İngiliz subayı Müslümanlarla sihirlerin manevra alanının 2 yanına mevzilenip makineli silahlarla birbirlerini taradıklarını gördüler. Durum hakkında ilk bakışta bir yargıya varan general doğruldu, bir eliyle ön camın kenarından destek alarak diğerini savaş alanına doğru uzattı. ''İleri!'' diye şaşkına dönen yüzbaşı Baer'e emretti. Ayakta, başı dimdik, üniform olarak başında sadece kasketiyle, sahiplerin ölümsüz ve alabildiğine kudret davası içinde, İngiliz generali askerlerine ateş kesmelerini aykırarak savaş alanına daldı. Eski Hindistan ordusunun efsaneleşen disiplini bu sefer kinden ağır bastı. Ateş karşılıklı kesildi. Ama Peshawar faciayı bu kadar kolay atlatamayacaktı. Sihlerin Müslüman arkadaşlarını katlettikleri dedikodusu bölgedeki kabileler arasında yayılıvermişti. Bundan 4 ay önce Mountbatten'ın ziyareti sırasında olduğu gibi Patanlı savaşçılar kamyonlarla, otobüslerle, tongalarla at sırtında şehre akın ettiler. Ama bu sefer yalnız gösteri yapmaya değil öldürmeye geliyorlardı. Ve öldürdülerdi. İngiliz generali ve yüzbaşı Edward Baer'in bütün çabalarına rağmen bir Sih nöbetçisinin talihsiz kurşunu bir haftadan da kısa bir süre içinde 10.000'den fazla insanın ölümüne sebep olacaktı. Buna benzer şiddet patlamaları kısa zamanda bütün kuzeybatı sınır eyaletine yayıldı ve yeni göçmen kolları yollara döküldü. Böylesine basit bir yanlışlığın bu kadar feci sonuçlar doğurması, Hint Yarımadası'nın o sırada nasıl patlamaya hazır bir atmosfer içinde olduğunu göstermesi bakımından ilginçtir. Bombay'ın, Karachi'nin, Lucknow'un, Haydarabad'ın, Keşmir'in, bütün Bengal'in de tutuşu vermesi için bir tek kıvılcım yeterliydi. Kalküta'dan gelen Mohandas Gandhi 9 Eylül 1947 günü Yeni Delhi'ye vardı ve bir daha da buradan ayrılmayacaktı artık. Bu hangi kolonideki çöpçü lağımcı dokunulmazların arasında oturması bahis konusu değildi. Semt Pencap'tan göç eden binlerce yoksul tarafından istila edildiği için Mahatma'nın güvenliğini sağlamak olanağı yoktu. İçişleri Bakanı Vallabh Bhai Patel bu nedenle Gandhi'yi dağ trenden iner inmez alıp Albuquerque yolu 5 numaraya başkentin en zarif ve seçkin semtinin göbeğine götürdü. Çevresindeki duvarı, gül bahçesi ve çimleri, mermer yolları, tek ağacından kapıları ve durmadan koşuşup duran bir alay uşağıyla milyarder Birla'nın evi, Yeni Delhi'de kaldığı zamanlar yaşadığı dokunulmazların yoksul kulübeleriyle tam bir tezat meydana getiriyordu. Ne var ki şaşırtıcı yaşamını yeni bir zıtlıkla belirleyen ve üçüncü mevkide yolculuk eden, hiçbir değerli şeye sahip olmamakla direnen ve 8 şilinlik bir saatinin çalınması yüzünden gözyaşı döken yoksulluk peygamberi, Nehru ve Patel'in ısrarı üzerine bu sefer lüks bir malikaneye yerleşmeyi kabul etti. Evin sahibi Ghanshyam Das Birla, Hindistan'ın en büyük üç sanayici ailesinin en kodamanı, çıkarları arasında tekstil fabrikaları, sigorta şirketleri, kömür madenleri ve daha çok çeşitli sanayi kuruluşları bulunan bir iş adamı, bir kraldı. Gandhi bir zamanlar onun fabrikalarından birinde ilk Hint işçi grevini örgütlediği halde, Birla onun en eski yandaşlarından biri ve Kongre Partisi'nin en cömert mali destekleyicilerindendi. Hindistan başkenti şiddet eylemleriyle sarsılmaya devam ediyordu. Şehrin bazı yerleri gerçek birer mezbahaya dönüşmüştü. Ölüleri toplamakla görevli belediye görevlileri işe yetişemiyorlardı. Din ve sınıf yasakları işlerini özellikle güçleştiriyordu. Bir sabah sarayından çıkan Edwina Mountbatten yolda bir ceset buldu. Hemen yoldan geçen bir kamyonu durdurdu ama şoför Hindu'ydu. Sınıfı cesede dokunmasını yasaklıyordu. Bunun üzerine Hindistan'ın son kral naibinin eşi cesedi elleriyle kaldırıp araca kadar taşıdı. "Haydi bakalım, şimdi cesedi morga taşıyın," diye şaşkına dönen şoföre emretti. Yeni Delhi'li Müslümanlar belli belirsiz bir güvenlik içinde göçmen kamplarında toplanmışlar, Muhammed Ali Cinnah'ın vaat edilen topraklarına gönderilecekleri günü bekliyorlardı. Tarihin garip bir cilvesi olarak içlerinden çoğu ataları Moğol hanlarının yaptırttığı iki görkemli yapının içinde toplanmıştı. Bunlar Şah Hümayun'un mezarıyla 15. yüzyıl Delhi'sinin incesi Purana Kalesi ya da eski kaleydi. 150 bin kişi İslamiyet'in bu eski ulu yapılarının gölgesinde amansız koşullar altında yaşamak zorundaydılar. Muson yağmurlarının şiddetinden ve insanı kavuran güneşten korunamadan günlerini burada dolduracaklar, gazeteci Max Olivier Lacan'ın anlattığına göre yiyecek olarak da yanlarında getirdikleri şeyden başkasını bulamayacaklardı. Dehşet karşısında şaşkına dönen bu bahtsız insanlar, içinde toplandıkları duvarların arasından dışarı çıkmaya cesaret edemiyor, ölülerini gömmeye bile kalkışamıyorlardı. Surların üzerinden cesetleri çakallara atıyorlardı. On binlercesi açlıktan, güneş çarpmasından, tifodan, koleradan can veriyordu. Purana Kalesi'nde 25 bin göçmene iki kerte su düşmüyordu. İnsanlar doğal ihtiyaçlarını ortalık yerde, kalabalıkların arasından akan açık lağımlarda karşılıyordu. Böyle bir cehennemde salgınların sebep olduğu ölülere rağmen Hint toplumunun tabuları yine de egemendi. Müslümanlar lağım çukurlarını boşaltmayı reddediyordu. Şehri kana bulayan katliamlar sırasında bile acil durum komitesi eski kaleye bu işi yapmak için sıkı muhafaza altında 100 Hintli dokunulmaz göndermek zorunda kalmıştı. Dipnot: buna benzer sayısız olay başka yerlerde de cereyan etti. Pakistan'da kurulan bir göçmen kampındaki Sihler ve Hindular kendilerini dayanılmaz sağlık koşulları içinde yaşamak zorunda bırakan Müslümanları şikayet ettiler. Çünkü kabineleri boşaltacak ve temizleyecek yeterli sayıda dokunulmaz yoktu. Karaşi'de Muhammed Ali Cinnah'ın başkentinde ise belediyenin temizlik ve sağlık hizmetleri Hindu temizlik işçilerinin kaçması yüzünden durdu. Onları tutmak için Müslüman belediye meclisi üyeleri dokunulmazlara Hint toplumunda öteden beri süre geldiği gibi ayrı bir topluluk olarak sayıldıklarını hatırlattılar. Müslümanlar onları parya saymaktansa ayrıcalıklı bir topluluk durumuna getirdiler. Müslüman ulusal muhafızları gibi kollarında yeşil beyaz birer pazuben taşımalarına izin verildi. Bu işareti taşıyanların korunması için polise kesin emirler gönderildi.